Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün sinema ve metropolitika programlarımızın bir tanesine geldiniz, dinliyorsunuz. Her ayın ilk haftası sinema üzerine konuşuyoruz Metropolitika'da. Bu haftanın konuğu da sevgili Feyzi Erçin. Hoş geldin Feyzi.
Merhaba Aysim, hoş bulduk.
Feyzi Erçin'i sanırım birçok dinleyicimiz tanıyor. Kendisi 8 yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema, müzik, sinema, ses dersleri verdi. Ancak birçoğunuzun da bildiği gibi artık ders vermesi engellendi. Şimdi biz Feyzi'nin bu derslerinden yola çıkarak sinema, müzik ve mekanı konuşacağız. Sinema tarihinin farklı farklı dönemlerinden, farklı farklı filmlerle sinemanın müzikle ilişkisini mekanlar üzerinden tartışacağız. Bu sohbetimizin ilk filmi de sinema tarihinin belki de en önemli filmlerinden olan Metropolis. Evet Feyzi, sinema ve müzik üzerine ve mekanlar üzerine sohbetimize başlayalım mı?
Başlayalım, evet. Çok teşekkür ederim bu fırsatı da verdiğin için. Hem senin mekanlarla ilgili bilgini, tecrübeni ve uzmanlığını da biliyorum. Hem de senle birlikte bir program yapmayı istediğin zaman fark ettim ki yani hakikaten ses ve müzik sinemada mekana dair olan algımızı, nerede olduğumuzu, nasıl duyduğumuz üzerinden en az belki de daha çok gördüğümüze göre keskin bir şekilde belirliyor. Bunu böyle birkaç örneğiyle tarif etmeye çalışacağız bugün ve örneklerin üzerinden biraz ilham vermeye gayret edeceğiz. Sinemadaki mekan ve ses ilişkisinden bahsederken hani tarihsel olarak aslında birçok konuda Fritz Lang'ın Metropolis filmine dönebiliyoruz. Ama burada dahi dönebiliyoruz. Hem de daha o film şeridine, o selidoide dönmemizi mümkün kılıyor. Çünkü Lang'ın Metropolis'i Naziler zamanında harap olmuş, mahvolmuş, ortadan kaybolmuş ve restorasyonu ve orijinal haline en yakın kurgusunu yapmak bayağı güç bir hale gelmiş. Nitekim o restorasyonda yıllar içerisinde değişmiş farklı versiyonları var. Bunları yaparken ellerindeki en kuvvetli delil ve ipucu da müzik olmuş. Çünkü müzik sinema tarihinin en başından beri filmin bütünlüğünü yaratan, başından sonuna izlediğiniz, yani hani işte sinemanın ilk dönemlerine gidelim, başından sonuna izlediğiniz tek bir film, aynı mekanda aynı kişilerle geçiyor, merak etmeyin, dağılmadınız, başka bir yere gitmediniz hissini veren unsurların başında müzik var. Çünkü ilk filmlere baktığınız zaman o kadar da kolay değil onları böyle toparlanmış ve tek bir bütünlük içerisinde vermek. İşte Lang'ın Metropolis'inde bu olabileceği en uç noktaya gidiyor ve hem yönetmenin hem bestecinin çalışma notlarından, müziğin nerede girip nerede çıkacağından, nerede hangi müziğin gireceğinden ve bestenin başından sonuna bir bütün olarak saklı kalmış olmasından yola çıkarak Metropolis'in kurgusunun gerçeği ve Lang'ın isteğine en yakın halini bulmayı başarmışlar. O yüzden de yani bu mekanda daha en başında film şeridine gittiğinizde bile müziğin bir yeri var. O şeride ait, onun üzerindeki her anı birleştiren bir unsur olduğunu hatırlamak lazım.
Ya şey gerçekten hani bir yandan gerçekten çok şey hani restorasyonun filmin restorasyonunun müzik üzerinden yapılıyor olması hani çok şaşırtıcı ama bir yandan da ben de ilk filmimi 16 milimetre yaptığım için demek istediği onların ne yaptığını ve senin de ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Hakikaten o müzikle yani o müziği o pelikülün üzerinde hissetmek, görmek bambaşka bir duygu, bambaşka bir şey yaratıyor ve çok materyal bir gerçekliği olduğu filmin ne kadar hani koskoca katmanlı abstrakt dünyalar yaratsa da ne kadar materyal bir gerçekliği olduğunu hissettiriyor ve bu materyal gerçekliği bize bu abstraktle ilişkide hissettiren en önemli şeylerden bir tanesi de ses. Yani biz tabii ki film deyince görselliğe çok fazlasıyla önem veriyoruz. Ama özellikle Türk sinemasında da biraz yeterince hissetmediğimiz o bu detayı belki de öne de çıkarmak gerekiyor daha fazla filmlerde görerek. Ses ve müzik aslında muazzam bir yaratıcı alan. Bütün duyguyu, bütün o gerçek ve gerçek olmayan arası o sinematik dünyayı, sinematografik dünyayı yaratan şey belki de görselden daha önemli bir parçası, görünmez parçası.
Hakikaten öyle. Bu büyülü alan bize film ve filmde nerede olduğumuza dair neleri söylüyor? Ona ilişkin hemen böyle bir örnekle başlamak istiyorum. David Lean'in Brief Encounter ismindeki filmi. Bu filmde çok harikulade bir yöntem kullanmış aslında ve tam biz neredeyiz'i sorgulamamıza imkan kılıyor. Belki bunu yapmadan evvel terminoloji olarak arasında kullanabileceğimiz iki tane kelimeden bahsetmek lazım. Bir tanesi diegetik müzik, yani aslında metin içindeki müzik. Bir tanesi non-diegetik müzik, metin dışı. Yani metin dışı derken filmin karakterlerinin duymadığı, bilmediği, bizim sadece seyirci olarak duyduğumuz, o senin bahsettiğin filmin pelikürünün üzerine işlenmiş olan müzik. Halbuki diegetik, metin içi dediğimiz müzik, o karakterlerin dünyasına ait olan müzik. O yüzden metin içi diye çevirmek daha uygun oluyor. Dolayısıyla bir filmde radyoda çalan bir müzik, bir karakterin çaldığı bir piyano, kulaklıktan dinledikleri müzikler, bunların hepsi diegetik müzik oluyor. Oradaki karakterlerin evrenine, hikayenin içerisine aitse. Şimdi Brief Encounter'da harikulade olan şey şu, bir evli çift var. Bu arada 1945 yılının dönemine göre de aslında oldukça ilerici bir yanı var diyebiliriz. Çünkü evlilik dışı ilişkiyi objektif ve kadının hayali, arzu dünyasının bir parçası olarak doğal, hatta neredeyse böyle o evlilik düzeni içerisinde kaçınılmaz olarak sunabildiği bir yanı var. Bu 1945'e çok da rahat yapılmayan bir konu oldu, rahat işlenmeyen bir konu olduğu için David Lean burada zamanın ilerisine gitmiş. Film bir oturma odasında diyelim. Karı kocanın oturup konuştuğu, kocasının bulmaca çözerken kadının da bir takım düşüncelere daldığı bir hikaye üzerinden bize o evlilik dışı ilişkiyi çok detayla gösteriyor ve anlatıyor. Film bittiğinde şunu hissediyorsunuz, bu filmin çok güzel müzikleri var ki gerçekten öyle, klasik müzik tarihinin en iyi bilinen, ünlü, romantik, ateşli, tutkulu parçalarından bir tanesi Rachmaninoff'un ikinci piyano konçertosu. Bu filme eşlik etmiş ve bu eşliğiyle de zaten ünlü olmuş ve o tutkulu aşk hikayesi hep Rachmaninoff'un ikinci piyano konçertosunun non-diegetik, yani arka plandaki müziğiyle hatırlanıyor film bitince. Halbuki dikkatli baktığımızda filme çok kritik 2-3 yerde olan ama özellikle başında ve sonunda olmasıyla kritikleşen şu var. Bu oturma odasında oturan çift bir yerde radyoyu açmak istiyor. Radyoyu açıyor, iki tane kanallı geziniyor kadın ve en sonunda Rachmaninoff'u duyunca karar kılıyor. Rachmaninoff'un ikinci piyano konçertosu çalıyor. Çalarken de kendi içinden "Ah Fred, sana keşke bunları anlatabilseydim" diyerek bütün hikayeyi anlatmaya başlıyor. Şimdi bu film boyunca biz hangi mekanlarda bulunduk diye bir soru sorulsa aslında tek bir cevabı var. Biz bütün film boyunca sadece o oturma odasının içerisindeyiz. Başka hiçbir yere çıkmıyoruz. Gördüğümüz o sinemaya gidiyorlar, gölde geziniyorlar, tenis, hiçbirisi olmuyor. Olmamış da olabilir, kadının hayali de olabilir, o bir yorum. Olmuştur, kadın sadece bunu hatırlıyordur. Kocasına bunu gerçekten anlatıyordur ya da kocasına aslında anlatmayıp anlattığını hayal ediyordur. Çünkü kocasının cevapları da her yöne de uyabilecek bir şey. Son cümlesi dahil. Neyse bu düşündüğün çok kötü bir şeymiş diye bitirdiği de dahil olmak üzere. Ama bize müzik bu bağlandığı 2-3 sahnede tekrardan oturmasına döndüklerinde hep çaldığı için ve çaldığında da işte bir yerde kocası çok yüksek, kıssana şunu diyor. Sonra tekrar sonunda müzik biterken bağlanıyor. Aslında biz fark ediyoruz ki hiçbir yere gitmemişiz. Bu roman, hikayenin romantikliğini aslında o kadar romantik bir müzik olmasına rağmen hikayenin romantikliğini çok bastıran, bir mekana hapseden ve o mekanın içerisinde kadının ruhunda, kalbinde, zihninin nasıl taştığını gösteren harikulade bir unsur ve yöntem haline geliyor. Ben bunu çok büyüleyici buluyorum ve tam böyle örnek olarak dinlediğimiz müzik bize nerede olur? Birinin zihninde miyiz? Bir mekanda mıyız? Bir odada mıyız yoksa başka bir odada mıyız? Kimin bakış açısından bakıyoruz? Müziği hangi bölümde duyuyoruz? Bunların hepsi bize izlediğimiz filmde nerede olduğumuzu çok belirleyen yöntemler olarak karşımıza çıkıyor.
İstersen şu anda biz bu müziği birlikte dinleyicilerimizle dinleyerek o bahsettiğim hissin biraz içine girelim, sonra sohbetimize devam edelim. Evet, David Lee'nin Brief Encounter, kısa buluşma, bir kısa buluşma değil mi? Öyle çevirebiliriz Türkçesi.
Evet.
Bu filminden Rachmaninoff'un ikinci piyano konçertosunu dinliyoruz. Evet, Rachmaninoff'un ikinci piyano konçertosunu dinledik. Neden dinledik? Çünkü Feyze Erçin'le sinema, müzik ve mekanları konuşuyoruz. Tam da bir oturma odasında, David Lee'nin Brief Encounter filmindeki oturma odasından bizi müzik nerelere taşıyor? Nasıl bir araç olarak kullanılıyor? Ve o oturma odası nasıl farklı bir şekilde yeniden anlamlandırıyor? Bütün filmin içinde o müzik mekanları ve bütün hikayeyi nasıl oluşturuyor? Bunları anlatıyordu. Bu harika girişten sonra istersen bir başka harika filme geçelim. Senin uzun uzun üzerine çalışmış olduğun One Wonderful Sunday, Kurosawa'nın.
Bu da böyle derslerde gösterdiğim zaman öğrencileri büyüleyen, izlememiş olan herkesin de bu sahneye bile sadece baktım. Film de çok güzel ama sahne olarak, birazdan tarif edeceğim sahne olarak bile sinemanın büyüsünü tam özetleyen anlardan bir tanesi. One Wonderful Sunday, Kurosawa'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya'da yaşanan fakirlik, zorluk ve yeni jenerasyonun güçlüklerine odaklandığı, tam böyle o dönemde çekilen birçok Japon filminde olan temalardan birini kuvvetli bir şekilde işlediği bir film. Metaliksiz diyebileceğimiz bir çift, bir pazar gününü, tek haftanın tatil günü birlikte geçirmeye çalışıyorlar. Çok az paraları var. Bütün gün yaptıklarını, nasıl yaptıklarını ve bununla aralarındaki ilişkiyi ve birbirlerine bağlılığı nasıl mümkün kılıp zorlaştırdığını anlatan, yarı romantik, yarı siyasi diyebileceğimiz o dönemin politikasıyla ilgili bir film. Filmin sonunda paraları bitiyor. Bir konser dinlemek istiyor ama artık paraları bitmiş. Zaten az olan paraları bitmiş. Ve yani yapabilecekleri hiçbir şey yok. Neredeyse film bitme noktasına geliyor para da bittiği için. Ve bir boş amfiteyatr buluyorlar açık havada ve adam sevgilisine ben burada senin için bir orkestra yöneteceğim, sen de bunu duyacaksın dedi, bir şeyler söylüyor. Kız çok seviniyor, oturuyor dinlemek için. Sahneye, podyuma çıkıyor, bir türlü ses çıkartamıyor. Arada rüzgar oluyor, başka sessizlik, bir çaba gösteriyor, çok güzel bir kaç dakika var. Ve en sonunda böyle bir motivasyon olarak bir sahne dönüşüm geçiriyor. O dönüşüm esnasında dördüncü duvar yıkılıyor. Sevgilisi kadın ekrandan seyircilere bakıyor ve seyircilerden bu orkestrayı duymalarını istiyor. Tekrar adam podyumda ellerini kaldırıyor ve birden Schubert'in 8. senfonisi başlıyor. Muhteşem bir an ve hem duygulanıyoruz hem etkileniyoruz. Ama tüm bunların ötesinde birden şunu fark ediyoruz. Yani biz niye bunu duyuyoruz? Biz bunu nasıl duyuyoruz? Ve bizim duyduğumuz ne ve nerede? Ben bunu bazen sınıfta anlatırken bazen de ödev olarak veriyordum. Ödev olarak verdiğimde soruyordum. Buradaki müzik bayacetik mi, non bayacetik mi? Şimdi bunun cevabı yok aslında tabii ki. Yani başka arada bir yerde bir ekstra bayacetik denilen bir alanla cevaplanabilir. Ama daha da ileri götürmek mümkün ve hani çok sevdiğim böyle eski öğrencilerimden unutmuyorum, Asya'nın verdiği çok güzel bir ödev vardı. Diğer sınıflarda hep bunu örnek olarak göstermiştim. Onun verdiği cevap özet olarak şuraya geliyordu. Bu müzik diyejetik bir müziktir ve biz sinemaya ve sinemanın gerçekliğine, büyüsüne inanabildiğimiz için o müziği duyuyoruz. O yüzden oradaki karakterler de onu duyuyorlar. herkes duyuyor ve kaynağı da orada çalınmıyor dahi olsa o podyum ve sinema, sinemaya inanıyor olalım. Sinemaya inandığımız sürece bu müziğe non-dayacılık diyemeyiz, dayacılık deneyiz diyerek böyle birkaç tane felsefi kavramını birleştirmişti. Hakikaten o müziğe non-dayacılık demek çok sinema müziğinden uzaklaşmak anlamına geliyor. Çünkü oradaki karakterlerin onu duymadığına inandığımız anda sinemanın büyüsünü, o inancımızı yitirmiş oluyoruz. Onlar duyuyorlar onu, gerçekten duyuyor ve biz de duyuyoruz. Yani bütün bu bize duyduğumuz üzerinden filmle kurduğumuz ilişkinin ne kadar kuvvetli bir duygusal bağı olduğunu da, sinemaya dair, yani sinemanın aslında o duygusal bağa dair olduğunu da göstermiş oluyor.
Evet, ben de bu Kurosawa'nın bu filmini bilmiyordum. Senle sohbetimizden sonra seyrettim o bölümü ve inanamadım. Yani ne yaptığına inanamadım hakikaten. Özellikle ben dinleyicilerimize sadece o bölümü, belki filmi kesinlikle seyretsin ama o bölümüne bak, o bölüme bakmalarını çok ciddi bir şekilde tavsiye ederim. Çünkü o kadının seyirciye döndüğü andaki o hakikaten senin demin anlattığın o dördüncü duvarın yıkılması, üçüncü göz dediğimiz şey, yani Brecht'in yabancılaştırma efektinin seyircinin ve pardon oyuncunun seyirciye direkt bakma olayını öyle bir şekilde yapmış ki belki sinema tarihinin en etkileyici sahnelerinden bir tanesi. Yani bunu bir de müzikle birleştirdiği için ayrıyeten çok etkili. Ama hakikaten inanmaya başlıyorsun. Yani inanmadığın sürece o film film olmuyor. Dolayısıyla aslında filmin ne olduğunu felsefi düzeyde tartıştıran ve bunu müzikle yapan inanılmaz bir sahne. Ve bu çok erken dönem Kurosawa filmi bu arada. Yani onu da bütün geceyi Kurosawa ile geçirdim. Sayende harikulade bir gece geçirdim. Ve o bu kadar erken dönemde bunu yapmış olması yani ne kadar muazzam bir ustayla ve nasıl bu ustanın sesi ve müziği nasıl kullandığıyla da bizi karşılaştırıyor. Evet, Kurosawa'dan geçmek çok zor Feyzi ama çok güzel başka alanlara da açılmamız gerekiyor. Müzikle ilgili, mekanlarla ilgili, sinemayla ilgili. Ve Casablanca demiştik değil mi? Casablanca'nın müzik ve mekanla ilgili enteresan noktaları neler?
Ya müzik o kadar yani ortak bir herkesi yükselten, genelde müzik sevmeyen de kimse yoktur falan ya. Böyle o kadar ortak bir güçlü bir duygu ifade biçimi ki Casablanca gibi hani nispeten daha ana akım böyle bir tipik bir dönemin tipik bir Hollywood sineması olarak, tarihsel olarak Hollywood demeyi Amerikan sineması olarak bir tabiriyle koyabileceğimiz bir yerde bile Curtis'in Casablanca'sı çok harikulade bir sahneyle başlıyor. Yani hak ediyor o ünü muhakkak ve zaten filmin başından sonra müzikal kurgusu anlatılabilir, ses kurgusu üzerinden ayrı bir sunum yapılabilir ama ben sadece o demin bahsetmiş olduğumuz inanmak ve müziğin bir aracı olmasının nasıl Casablanca'ya sirayet ettiğini tek bir sahneyle anlatmak istiyorum. Casablanca deyince herkesin aklından çıkmayacak olan ve tam da buradaki konuşmamızın konusu olan bir mekan var. Rick'in kafesi. Yani Rick's Cafe sinema tarihinin en ünlü mekanlarından bir tanesi. Ve bu mekan oradaki bir piyanist ve o piyanistin İçini notalarla doldurduğu bir mekan. Yani bu ona müthiş bir kimlik ve karakter veriyor. O yüzden de zaten filmin girişteki non-dayacılık bir müziğinin dışında harikulade bir kurguyla film başladıktan sonra insanın o karşılıklı göz göze gelip de birbirlerine o ünlü Bait Against Sam for All Time's Sake de işte lütfen yeniden çalar mısın deyip de çalamam ama deyip sonra isteksizce çalıp da ondan sonra Rick'in geldiği sahne. O ana kadar filmde non-budget dediğimiz müzik hiç yok. Bu mesela çok bilinçli ve kesin bir kurgu. Orayı, o beklentiyi yaratacak bir fon müziği misali bir kurgu çok zedeleyici olurdu. Biz filmin ilk 15-20 dakikasında, tam dakikasına sanırım o kadar olmalı, sadece Sam'i bir aracı olarak müzik yapan, bir mekanı dolduran ve insanların duygularına tercüman olan bir aracı olarak görüyoruz. Müziğin bu aracılık görevi sinemada çok sıklıkla tekrarlanıyor. Ve İsa görüp de içeride Sam'i tanıyıp hatırladıktan sonra eskiden olduğunu bize fark ettirerek bir şarkıyı istediği anda birden bir geçmişle bağ kurulmuş oluyor. Rick geliyor, kızgın bir şekilde sana bunu sana çalmamını söylememiş miydim gibi bir şey söylüyor ve sonra insanla göz göze geliyorlar. Filmdeki ilk non-veridik müzik o anda çalmaya başlıyor. Ve oradan bir flashbackle ikisinin Paris'teki yaşadığı ana gidene kadar sürekli arkada Sam'in çalmaması gereken parçanın o ana temasının motifleri bazen kısa, bazen uzun, bazen daha farklı hızlı bir tempoda, bazen daha yavaş, bazen böyle çekerek ama arkada belli belirsiz giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Şimdi bu tam insan zihninin yapacağı bir hareket ve biz orada her dakika anlıyoruz ki biz şu anda artık bu kafede değiliz. Bu kafede çalan müzik çalmıyor. Bu kafede Sam'in çalmış olduğu müzik bizim zihnimizde rezone ediyor. Tekrar yankılanıyor, tekrar duyuluruz ve aslında biz o anda İlsa'yla Rick'in zihnindeyiz. Yeniden diğerine giden bir müziğin kurmuş olduğu bağın içindeyiz. Başka bir yerde değiliz ve o bağ geçmişe giden hatırladıkları bir şey üzerinden. O müziği duyduktan sonra ikisi de o müziği kafasında tekrarlıyor gibi adeta. Dolayısıyla biz de onlarla birlikte zaman içinde bir yolculuğa çıkıyoruz ve başka bir mekana, Paris'e, geçmişe doğru gidiyoruz. Bunu yapan da Sam'in o diegetik müziğinin nasıl rezone edip böyle havada adeta asılı kalmış bir şekilde titreşimlerle yankılanması ve tekrarlanması ama hep böyle farklı ve belli belirsiz. Yani müziği bir kere duyurduktan sonra tekrar nasıl duyurduğun, nerede olduğumuza dair, nereye gittiğimize dair ve o yolculuğa dair çok ipucu verebiliyor.
Mekan çok materyal, çok fiziksel, dokunabildiğimiz bir şey, evet. Ama bir yandan da mekanlarla ilgili algılarımız, yani mekanın poetikası, muazzam katmanlı, çok boyutlu bir şey. Tam da aslında müzik üzerinden, filmler üzerinden ve müzik üzerinden mekana baktığımızda, bugün seni dinlerken sürekli bunu düşünüyorum. Bu katmanlılığı, bu çok boyutluluğu görebiliyoruz. O yüzden hani yani bambaşka bir şu anda bize bir bütün hem filmlere bakarken hem mekanla ilişkimize bakarken yeni bir boyut oluşturuyorsun. Yani hani biz bunu konuşuyorduk ediyorduk ama bunu filmde neredeyse elimizde tutabilir şekilde görmemizi sağlıyorsun. O yüzden bu mekan felsefesi açısından sesi ve müziği katarak bakmak mekana ne kadar önemli. Özellikle film gibi bir mecranın içinde ne kadar önemli. Seni dinledikçe daha da böyle bunun nasıl güzel ve önemli olduğunu, nasıl keyifle bu önemi hissettiğimi fark ediyorum. Bu senin çalışmalarında önemli yer tutan filmlerden bir tanesi de yine sinema tarihinin bizim hayatımız boyunca da bizim sinema dünyamızın parçası olmuş olan Hayat Güzeldir, Life is Beautiful filmi. Burada dinleyicilerimizin herhalde akıllarından çıkmayan çok önemli bir sahne var. Bir sürü sahnesi çok güzel ama bu sahne sinema ve müzik açısından ve mekan açısından da çok özel bir durum yaratıyor. Şimdi istersen Life is Beautiful'la devam edelim.
Life is Beautiful'daki sahneye başlamadan sırf çok güzel bir cümle kullandığın için tekrardan döneceğimiz yerde onu belirtmek istiyorum. Sen mekan çok materyal dedin, sonra da mekanın bir de poetikası var dedin. O tam Jack Tati filmlerine uyuyor ve çok seviyorsun sen Jack Tati'yi de biliyorum ama hem mekanın aşırı materyal olması hem de o kendine has şiirselliğine herhalde Tati'den daha güzel kimse duyurmamıştır bize. Ona zaten birazdan geleceğiz ama o iki cümle çok güzel bağlıyordu Tati'yi. Life is Beautiful, nerede olduğumuza ve buna inanmamıza ve karakterlerin de inanmasına dair harikulade bir sahne barındırıyor. Roberto Benigni'nin filminde kendisinin oynadığı karakter, karısı, çocukları ve karısıyla tabii daha tanıştıkları anda bir opera üzerinden ve sonra da aynı müziğin tekrarlandığı bir toplama kampı sahnesi üzerinden mekan algısına dair yine mükemmel bir kurgu var. Bunların ne kadar incelikli olduğunu anlatmayı seviyorum çünkü sinema bu kadar incelikli düşündüğün zaman büyüleyici ve harikulade sonuçlar veriyor. Burada azıcık dahi az ihmalkar düşünsen de bu önemi vermesen bu kadar etkileyici sonuçlar elde edemiyorsun. Karısıyla evlenmeden evvel flörtleştikleri zaman onun okuluna bir denetleyen bir müdür rolünde gitmişken yakalandığını anladığında camdan kaçarken son söylediği cümle onun operaya gideceğini bildiği için Venedik'te görüşürüz. Ya bu mesela tek bir cümle, müthiş bir cümle. Yani operada görüşürüz demiyor, yarın görüşürüz demiyor. Venedik'te görüşürüz diyor. Ertesi gün gittikleri opera, Offenbach'ın, Hoffman'ın masalları operasının ikinci perdesi Venedik'te geçer. Ve bir sonraki sahne direkt Venedik'te. Şimdi burada opera ile sinema arasındaki bağı da hatırlatmak lazım. Çünkü operada kendi zamanında en ifade gücü kuvvetli, içinde tiyatro, dekor, şiir, her şeyin barındığı, bugün için sinema neyse aslında o zaman için de opera oydu. Ve operada da hep aynı şey dile gelir sinemaya benzer olarak, inanmak. Bazen hani operayı sevmeyenimiz çok rahat şunu söyler. Ya ölmek üzere bıçaklanmış 5 dakika arya söylüyor. Saçma. Yani tabii ki, yani tabii gerçekte bu olmuyor. Ama buna inanabildiğin zaman zaten operayı seviyorsun. Hani sinemanın da bu açıdan bir farkı yok. Operayı ancak inandığın zaman ulaşabilecek bir mecra olarak düşününce o çiftin operaya gitmesi ve o operada birbirlerine balkondan seslenerek karşılarında operanın en ünlü müziği olan ikinci perdedeki düet, barkarol diyelimden düet çalarken birbirleriyle balkondan bakışmaları müthiş romantik ve böyle aşkın mümkünlüğüne dair bir an. Ondan sonra tabii arada birçok şey oluyor, facialar, toplama kampındalar. Ve tabii ki olamayacak bir şey oluyor neredeyse. Toplama kampında bir şekilde mutfakta garson olarak çalışabilirken bir gramofon buluyor. Gramofonun yanında o operadaki o düetin plağını buluyor. O plağı koyduğu zaman ve gramofonun hoparlörünü cama doğru çevirdiği zaman kadınlar koğuşunda karısına ulaşmış oluyor. O da onu duyuyor. Şimdi bu sahne bir herhalde birisi ya bu gerçekten mümkün olamaz deyip de aleyhine konuşmaya başlasa hiç hayatta onunla bir şey paylaşamayacağımı düşünür ve sadece nezaketen cevap verir. Sonra da uzaklaşırım çünkü bunun olabileceğine inanmak hayatı güzelleştiriyor. Bu ha şu açıdan diyebilirsin yani bu film toplama kampının acımasızlığının gerçekliğini yanlış bir politik zeminden daha böyle eski anlat. Bu tartışılabilir. O başka bir şey filmin bütün işi ki bence değil. Bence çok doğru bir yerden yaklaşıyor. Olayın gerçeküstülüğünü yani o boyutunu kendi gerçeküstülüğü kurduğu hikaye üzerinden çocuğunu kandırdığı oyun haline getirdiği hikaye üzerinden. Şimdi orada da hatta şu bağlamını da hatırlamak lazım. Kendi çocuğunun buna dayanmasını bir oyun oynatarak sağlıyor. Böyle baktığında opera da bir oyun. Yani operanın kökeni de aslında en basit oynadığımız oyunlar. Tiyatro zaten. Onun kökeni bizim belki çocukluktan beri gelen oyunlar. Yani bütün oyunlar, bütün inanılması güç temsile dayanan varlıkları burada müzikle birbirine bağlamış oluyor. Bütün film boyunca sadece iki yerde klasik müzik çalıyor. Bütün film boyunca sadece iki yerde aynı klasik müzik çalıyor. Ve o eseri duyduğunuz zaman bir önceki sahneye dönmemek imkansız. Ama döndüğünüzde bence bu şekilde düşündüğünüzde şunu yapmıyorsunuz. Ah ya ne kadar güzel günler vardı, operada bunu dinlemişlerdi, ne kadar hüzünlü. Hayır. O anda o operaya inandığınız gibi bunu duyabileceğinize inanmanız ve o kadının o müziği duyduğunda görmese bile kocasının bir yerde bu sahneyi hatırlayacağını inanması. Yani bu bağ kurmaktaki güzellik mekan olarak bir mutfakla bir koğuşu toplama kampının içerisinde birleştiriyor. Toplama kampını operayla birleştiriyor, opera salonuyla birleştiriyor ve böyle tüm imkansızlıkları yok ediyor.
Evet, istersen şimdi dinleyicilerimizle bu duyguyu paylaşalım. Life is Beautiful'ın bu güzel düetini dinleyelim. Offenbach'ın, Hoffman'ın masallarının ikinci perdesinde çalan barkarol. Evet, Life is Beautiful, Hayat Güzeldir filminin o harikulade düetini dinledik. Offenbach'ın Hoffman'ın masalları ikinci perdesinde Barkarol'da dinlediğimiz Feyze Erçin'le olan film, müzik ve mekanlar üzerine sohbetimiz devam ediyor. Metropolis'i konuştuk. Brief Encounter'ı konuştuk. One Wonderful Sunday, Casablanca ve Hayat Güzeldir'i konuştuk. Bunları konuşurken Tati'den bahsettik. Mekanın poetikası ve mekanın materyalliğini nasıl farklı bir ses ve müzik oyunlarıyla yapıyor. Şimdi özellikle amcam ve oyun zamanı My Uncle ve Playtime filmleri üzerinden Tati ve sinemayı konuşacağız.
Seni de çok sevdiğini biliyorum Tati'yi. Bu ana kadar programda hep böyle müzikler üzerinden gitmişti. Şimdi biraz böyle kalan kısmında seslerden bahsediyor. Çünkü sesler de mekanla ilişkindi ve o mekanın nasıl bir mekan olduğunu bize biraz tarif etmiş oluyor. Ama aslında bu tarif etmekten öte duygu olarak bize zaten her sesin geçtiğini unutmamamız lazım. Duyduğumuz anda biz bir şey hissediyoruz. O yüzden de nasıl duyduğumuz filmde çok önemli. Sadece bilgi olarak da değil, içinde bulunduğumuz mekanın duygusuna dair. Tati bunu tam böyle hani modernizm nasıl bir şey, modern mimar ve modernleşen hayatlarla ilişkimiz nasıl? Bunu çok keskin bir şekilde vermeye çalışıyor. O iki filminde çok bariz olmakla birlikte aslında genel olarak filmlerine baktığımız zaman gördüğümüz bir kere bir sokak ve insan sesleriyle o modern binaların iç sesleri arasında muazzam bir ayrılık var ve sokak ve insan sesleri ne kadar kaotik, gürültülü, duyması zor, bağırış çağırış, çocuklar çekiştiriyor, köpekler havlıyor, insanlar, satıcılar falan ama çok daha yani basit bir kelime kullanacağım, insani, daha yaşama dair. Ve tam işte hani yaşam burada hissini veren, hep birlikteyiz, buradayız, gürültülüyüz, bağırıyoruz, çağırıyoruz gibi. Bir ofisin içine girdiğiniz anda öyle bir vakumun içerisinde bulunuyorsunuz ki ve o kadar o ofis veya yaşam alanı, binalar, rezidans mantığıyla her alanın bir işlevi var. O alanın işlevi dışarıdan tamamen kopartılmış. Camlar ayrı ayırıyor, ses yalıtımları ayrı ayırıyor ve Tati filmlerindeki o sesle olan ilişkimizle mekandaki tüm nesneleri ve o mekanın boşluğunu ve alanını çok böyle patlatıyor. Benim böyle aklımda iki tane sahne var. Bir tanesi bir uzun koridorda yürüyen bir adam, ayak sesleri ve giderek yaklaşması ve normalde o ayak seslerinin giderek de yükselmesi lazım bölümünün. Tati bunu böyle yapmıyor. Özel olarak o ayak sesleri düşüyor, yükseliyor, sabit kalıyor. En yakına gelince tekrar düşüyor gibi oluyor ve ondan sonra da bitiyor. Yani biz bir mekanda uzaktan bir insan gelirken onun ayak seslerini her zaman yavaş yavaş yükselen adeta bir crescendo gibi hissetmek zorunda da değiliz. Bu senin belki daha iyi yorumlayabileceğin mekanın poetikasına ilişkin bir şey. Ya da bir koltuğa oturuyor, koltuktan kalktığı anda o koltuğun kalkma sesi diye böyle bir yavaş bir şekilde duyuluyor ya, o bize tüm o mekanın zaten içindeki sessizliği ve o tuhaf yeni koltuk modelinin kendi varlığımızı nasıl hissettirdiğini. Yani ben bir canlı olarak oturuyorum, ses çıkmıyor, kalkıyorum bir de ses çıkıyor. Ve bir iz bırakıyorum orada ama aslında nasıl bir iz? Böyle uçucu bir iz. Ve tabii ki bir de son olarak o uçak sesleri, araba sesleri, dışarıdaki gürültülerin mekan içerisinde nasıl kesilmiş olduğu. Onları duymamak ve dışarıyla aramızda böyle çok katı bir adeta camdan bir duvar var. Ama aslında yok. O yüzden böyle şehir, mekan ve bizim filmin içerisinde nasıl bir şiirselliği olan bir mekanda ya da şiirselliği hiç olmayan bir mekanda olduğumuza dair çok ipucu ve duygu veriyor Tati.
Tam da hani bu iç ve dış arası hani bu kadar keskinleştirmesi Tati'nin aslında yaşamlarımızın gitgide yani o sokakla ilişkisinin nasıl böyle keskin şekilde ayrıştırılmış olduğunu bize hissettiriyor. Tam sen konuşurken onu yani gitgide mesela tek katlı evlerde oturduğunuz zaman sokakla iç içe dış dışa o seslerle mesela Sulukule'de ben işte filmi çekerken dışarıdaki müzikle içerideki müziği ayırt edemez hale gelmiştim. Evlerde de müzik çalıyor, o sokağa yansıyor, sokaktaki müzik içeriye gidiyor. Çocuk o sokak gürültüsüyle çok rahat uyuyabiliyor. Şimdi çocukları uyutmak için mesela acayip izole olmamız gerekiyor. Çocuklar öyle hani gürültüsüz olacak. Hani gitgide bunun ne kadar aslında bir yapaylık da olduğunu ama biz de buna yani bizim de buna alıştığımızı da hissettiriyor tabii. Yani bu bizim artık bir yeni tür bir yaratık olarak bu bizim yaşantımız da diyor. Yani o yabancılaşmış yaratığı yani bizlerin kentteki halini de komik bir şekilde veriyor. Bunun yani trajik olanı komik verdiği için daha da trajik olarak gülüyoruz ama o trajediyi de birebir hissediyoruz. Bunu seslerle de muazzam bir şekilde yaptığını görüyoruz. Evet, Tati'den sonra şimdi hemen vaktimiz azalmışken Godard'a geçelim.
Şimdi Godard'ın çok değişik ses kullanımları var, müzik kullanımları da öyle. Zaten biliyoruz ve yani, o Brechtian yanını, devrimci yanını, politik sinemasını seviyoruz. Bazen böyle işte hani kendi duygularımızla uygun olmayan ve sevmeyenlerimiz var. Bazen biz de böyle illa bir Godard sevdiğini demiyoruz ama hayran kalmamak mümkün değil bence yaptığına, yaptığı zamana ve yaptığındaki tutarlılığa. Özellikle en azından hani belli bir dönemin, ilk döneminin diyelim. Bir yerden sonra benim de artık zorluyor ama o ilk dönem filmlerine çok hayranım. Burada ses kullanımıyla ilgili ve mekanla ilgili olarak hani içerik ve form nasıl birbirine uyuyor? Yapmak istediğini, vermek istediğini nasıl şekil olarak da yapabiliyor? Buna dair iki sahneyi vurgulamak istiyorum. Daha doğrusu bir sahneyi bir de fikri. Öncelikle fikri söylemem gerekirse kafe sahneleri Godard'ın genelde ünlüdür. Fransız sinemasında zaten ünlüdür ama bütün dünyada hani sinemaya baktığınız zaman kafe, restoran gibi gürültülü mekanlarda genelde duymanız gereken şeyi duyarsınız rahatlıkla. Halbuki bugün gittiğiniz herhangi bir restoranda da kendinizi birisine duyurmak için bayağı bir bağırmamız, çağırmamız gerekiyor. Şimdi Godard'ın kafe sahnelerinde hemen hepsinde konuşulanı duymak için mücadele etmeniz gerekir. Ve bazen de aslında buna rağmen konuşulanı duyamadığınız, arada kaçırdığınız kelimeler falan olur. Yani hakikaten özellikle yapıyor bunu. Duyamıyorsun yani o kelimeden emin olamıyorsun duymadığından. Bu mesela ana akım sinema konvansiyonu tamamen tersinde. Ama burada amaç sadece bir gerçekçilik yaratmak değil. Ya yani kafe gürültüdür arkadaşlar. O yüzden de ben gürültüyü çekiyorum da değil. Senin o filme ulaşman için, o filmin dediğine ulaşman için uğraşmanı ve çaba göstermeni istiyor. Oturduğun yerden o konuşmayı rahatça duyma, kulak kabart. Oradaki bardak sesleri, arkada oyun makinesindeki sesler, birisi müzik dinliyor, açıyor. Bunların hepsinin arasından neyin önemli olduğunu keşfetmeye çalış ve ona ulaş. Bunu yaptıktan sonra o kafeye ve kafedeki konuşmaya alıştıktan sonra da ama Godard senin peşini bırakmıyor. Orada da o diğer sahneye gelmek istiyorum. Vir Savi, My Life to Live İngilizcesi. Türkçesi çok da iyi bir çeviri olmadığı için belki burada bırakmak filmi. Zaten Vir Savi diye genelde biliniyor ve Anna Karenin oynadığı o ünlü Nana karakterinin hayatının neredeyse böyle yarı belgeselimsi böyle bir tablo gösterildiği filmde çok ikonik bir sahne var. Yani birden fazla ikonik sahne var ama bir tanesinde kafede oturduklarında konuşuyorlar boş boş ve sonra sıkılıyorlar ve işlerinden bir tanesi hadi susalım bir dakika boyunca sessizlik istiyorum diyor. Ve o anda tamam diyor bir galiba diğeri de Godard filmin bütün sesini kesiyor. Yani filme bir non-diegetik sessizlik koymuş oluyor. Film şeridi üzerinde ses kalmıyor. Onlar sağ, yani bu filmde sessizliğin değişik anlamlarını da bize hatırlatıyor. Çünkü aslında sessiz olalım dediğiniz zaman filmde birisinin konuşmaması da sessizlik. Filmde her türlü ses olabilir ama sessiz olunur, sessizlik dersiniz birisinin konuşmamasına. Ve aslında onu kastediyor karakterde. Ama Godard bunu yaparak karakterin isteğini yönetmenin uyguladığı bir mecrada bizi seyirci olarak bir kez daha ben neredeyim, ben bir kafenin içinde miyim? Yok aslında ben bir kafenin içinde değilim ki ben yönetmenin kurgulamış olduğu bir film pelikulasının üzerindeyim. O filmi izliyorum, bakıyorum ve burada her zaman o karakterlerde yönetmenin istediği şekilde davranıyor. Yönetmen de sessizlik dendiyse bana sessizlik veriyor. Başka bir şey ise sessizlik de sessizlik al sana. O illa onların susması ya da kafedeki seslerin azalması ve böyle çok az ses çıkması da olabilirdi mesela. Öyle de bir şey değil. İşte bu tam filmin içeriğindeki cümleler, verilen mesaj, mesaj da demek lazım. Tabii de fikir, ortadaki dolaşan fikir ve bizim düşünmemize dair yönlendirdiğimiz fikirle seyirci konumundaki zorlanmamız ve seyirci konumundan çıkıp o film pelikulasıyla kurmuş olduğumuz ilişki. Tam olarak bunu sağlamış oluyor Godard. Ve o sessizlik bir anda mekanın neredeyse havaya uçuruyor. Yok oluyor bir de o mekan. Yani başka bir yerde bizi hatırlatıyor. Bu da böyle sadece varlıkla, yani Tati'deki gibi seslerle ya da müzikle değil, sessizlikle de mekanın nasıl hızlı bir şekilde değişebileceğini gösteriyor.
Şimdi sessizlik deyince yani 60'lar sinemasının çok önemli sesi, sessizliği, mekanları, mekanların sesini, nesnelerin sesini hem seslerle hem sessizlikle anlatan bir başka büyük ustaya geçelim istersen, Antonioni ve özellikle de o üçlemesi.
Antonioni'nin müzik ve ses kullanımına hayranım ve vaktimiz yettiğinde sadece bir iki tane örnek vermek gerekecekse bir kere müzikte hemen şu aklıma geldi birden onu söylemek istiyorum. O üçlemenin ilkinde Laventura macerada upuzun bir süre kadın kaybolduktan sonrayı da içine alacak şekilde hiç non-vegetic müzik yok. Sonra o kayıp kanıksanmaya başlarken birden dışarıdan böyle bir müzik giriyor. Aslında o kadar tuhaf bir his ki o ana kadar hiç müzik olmadığını hatırlıyorsun ve bu müzik ne? Yani bu müzik basit bir arka plan müziği de değil. Bu müzik adeta böyle yönetmenin sesi gibi böyle bir dışarıdan bir varlık olduğunu hatırlatıyor. Yine böyle sinemayla konumumuzu çok belirleyen bir yanı var Antonioni'nin müzik kullanımının da. Çok az ve çok da modern müzikler kullanmaya çalışmış. Dönemin böyle avantgard bestecileriyle caz müziklerinde de böyle oradaki daha yenilikçi müzisyenlerle çalışmış ve bunu hayatı boyunca devam ettirmiş. Ama ses kullanımı yine senin çok sevdiğine emin olduğum bir şekilde bizi böyle mekanlar içerisindeki insanları konumlandırmamıza sağlıyor. Kendisinin çok tam onluk bir sözü var. Ben nesneleri çok seviyorum. Onları, kadınları sevdiğim kadar seviyorum. Kadın yani onların da insanlar gibi bir varoluşu, bir hayatı olduğuna inanıyorum diyor. Bu çok çok güzel bir bakış. Yani bunu dediği zaman anlıyorsunuz zaten sinemada da ne yapmaya çalıştığının, birçok karakterin, özellikle o üçlemedeki kadın karakterlerin kendi varlıklarını hissedebilecekleri ve böyle bir nevroza doğru neredeyse giderken hayatla ilgili bağları, sevgililerle kurdukları ilişkilerdeki hayal kırıklıkları, etraftaki o sonsuz zayıf erkekten duydukları artık tiksinme neredeyse, o varoluşlarını böyle nesnelerle kurdukları ilişkilere sürüklüyor ve bir ayakkabıyı çıkartmak veya giymek, odadaki bir nesnede parmaklarını tıkırdatmak, bir objeyi alıp yerinden oynatmak ve oradaki çıkan sesler o kadar büyük bir duygusal vaküm olduğunu gösteriyor ki bize. Gece filminin o ilk açılış sahnesindeki böyle duygusal vakümü hatırlıyorum mesela. Netflix'in son başında, o duygusal vakit tam Netflix'in başında. Gecede de bir yürüyüş sahnesi var şehirde, upuzun ve bir kadının kendi bedeni ve ruhuyla o şehrin sokaklarını doldurduğu ender sahneden biri. Tabii ki Agnes Varda'nın Cleo 5'ten 7'yi hemen hatırlıyor insan ama onun devamı olarak da çok harika bir sahne ve etraftaki sesler, uçak sesleri, erkeklerin kavga sesleri, o ayakkabısının topuğundan çıkan yürüme sesleri çevredeki o en iyi ifadesi herhalde demin kullandığım duygusal bakım. Daha ileri götüremiyorum o yüzden burada biraz keseceğim ama nesnelerle bizim ilişkilerimizde kendi varlığımızla nesnenin varlığının çatışması veya bir araya gelmesine bize bir varlık olduğumuzu hatırlatmasına dair çok kuvvetli bir duygu veriyor.
Ben buraya sadece tek bir şey eklemek istiyorum. Mekanları aynı şekilde duygusal vakum dediğin şeyi anlatmak için muazzam bir şekilde görselleştiriyor. Yani bir mekan şiirselliği var, muazzam bir mekan şiirselliği var ve bunu yabancılaştırıcı etkide de kullanıyor. Yani hem çok güzel ama bir anlamda o mekanlar genelde özellikle de kadın karakterleri eziyor. Ve hani sanki erkek gibiler o anlamda, yani böyle bir aşk hikayesi gibi, yani sevgi nefret hikayesi gibi kullanıyor mekanlar, kadınlar, karakterlerle mekanları öyle kullanıyor. Burada da yani ses ve müzikle de belki biraz bağlantılı, mekanlar sanki konuşuyormuş gibi hissediyorsun. Yani görselliği öyle bir yapıyor ki, öyle bir muazzam estetik şekilde yapıyor ki onlar konuşmaya başlıyorlar. Sen demin nesneleri konuşturduğundan bahsettin. Bir tek ekleyeceğim şey burada, bir de mekanları da konuşturuyor. Yani hani hakikaten görsellikle konuşturuyor. Burası başka da boyutu gösteriyor. Antonioni üzerine başlı başına bir program yapabiliriz herhalde Feyzi'cim senle. Mekan, nesneler, sesler ve müzik üzerine. Onu başka bir tarihe erteleyelim şimdilik ama programın sonunda hepimizin çok sevdiği Tarkovski ve mekan ve sesleri nasıl kullanıyor istersen öyle de bitirelim.
Evet, yani sen de benim tam mekan ve şiirsellik dediğin zaman Tarkovski'nin yaptığı çok şey var müzik ve ses kullanımına dair ama yani çok hızlı bir şekilde kalan dar vakitte 3 tane örnek vermem gerekirse bir tanesi bütün diğer yönetmenlere göre o mekanı en çok büyüten Tarkovski. Çünkü sana bir hışırtı, bir damlayan su damlası sesini öyle bir amplifiye ederek ve büyüterek veriyor ki bunun etkisi senin normalde duyamayacağın bir sesi duymakla yarattığı etkisi aslında içinde bulunduğun mekanı kat ve kat ve kat büyütmüş olmak. Dolayısıyla Tarkovski'nin mekanları diğer herkesin mekanlarından daha büyük. Sonsuz bir evren yaratabiliyor. Normalde duymadığın bir otun üzerindeki böcek sesi, bir hışırtı veya bir yağmur damlasını duyurduğu şekliyle. Yani bunun ötesinde o şiirselliği yaratırken mesela Solaris'te Bach kullandığı sahnelerde uzayın içerisinde senin uzay ve dünya ile arandaki bağı kuruyor Bach kullanarak. Dolayısıyla mekanları birbirine çok da somut bir müzikle bile eşleştirmek ve bağlamaktan da hiç çekinmiyor. Son olarak da, yani bunların hepsi üzerine zaten 10-20'şer dakika konuşabiliriz ama son olarak da senin de çok sevdiğini bildiğin şekilde aynada mesela babasının şiirlerini babasının sesine sesiyle dinletiyor. Şimdi Ayna gibi bir otobiyografik filmde babasının sesini kullanması sadece babasına duyduğu bir saygı değil, babasının şiirini zaten başka kim okusun bunlar değil. Babasının sesini duyduğunuz anda o filmin mekanı ne haline geliyor? Asıl Tarkovski'nin hayatı oluyor birden. Tarkovski'nin bütün hayatında duyduğu o sesi duyuyorsunuz ve artık o mekan bir pelikül değil, bir oda değil, o odanın demin tarif etmiş olduğum çok büyümüş hali değil. Yani sonsuz bir hayat haline geliyor. Bu çok büyüleyici.
Bütün onun hayatının aynısını babasının şiirleriyle bize yansıtıyor. Çok fazla konuşulmuyor, bilenler biliyor tabii ama babasının Rusya'nın en önemli şairlerinden bir tanesi olması ve bütün filmlerinde bu şiirselliği hissetmemiz hiç de tesadüfi değil diye programı böyle bitirelim. Çok güzel bir program olduğunu hissettik biz. Umarım dinleyicilerimiz de aynı duyguyu bizimle paylaşmıştır. Sevgili Feyzi Erçin, Boğaziçi Üniversitesi'nde 8 sene boyunca verdiği film, müzik, film ve ses tasarımı derslerinin bir parçasını mekanla ilişkilendirerek bize anlattı. Harikuladeydi gerçekten Feyzi. Bunun bir an önce tekrar öğrencilerine kavuşması dileğini buradan dilemek istiyorum. Çünkü bundan mahrum kalmamalı öğrenciler. Bununla yaratacakları o dünyalardan da biz mahrum kalmamalıyız. Bizimle bunu paylaştığın için çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için ve tekrar görüşmek üzere.
Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar diyoruz, bu haftalık bu kadar diyoruz ve iyi haftalar.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı.